Ayrım 8.
Harpten önce Nasuh Bey pek iyi yer içerdi. Fakat birçoklarını umulmaz, inanılmaz büyük gelir sağlayan bu uğursuz savaş, geçim kaynaklarını hemen bütün bütün kuruttu, elde avuçta bir şey kalmadı. Geçimlerini en dar ve en elemli dereceye indirdi. Nasuh Bey İstanbul'un hatırı sayılan oburlarından ve daha okuldayken arkadaşları arasında açılan iddia üzerine 45 kase onluk, 10 paralık, aşure yemekle partiyi kazanan mide kahramanlarındandı. Kaleme çırak olduktan sonra bu oburluk şöhreti artmıştı. Çarşı kapısındaki ince ve kaymaklı baklavadan 1,5 tepsi içine sindirerek seyircilerini hayrete düşürmüştü. Bir hünkâr suyu ziyafetinde birbiri üstüne midesine 15 patlıcan dolması indirerek etrafındakilerin alkışlarına boğuldu. Fakat bu sefer hazımsızlıktan bir hafta yatmıştı. Hey gidi vakitler hey! Şimdi bu geçmiş zamanın anılarıyla uğraşıyordu. Nasıl boyca orta fakat ence hürmetliydi. Geniş omuz, kalın pazı ve baldırları, bekçe davulu şişliğindeki karnıyla bazı meyhanelerde görülen baküs resimlerine benzerdi. Fakat savaş kıtlığı ilkin onun kırmızı rengini soldurdu, sonra koca vücudunu eritti, eritti, zavallıyı tanınmaz bir hale getirdi. Öteberi yiyecekle doymadığından bir zaman kendini iyaşı ekmeğiyle bulgur pilavına verdi. Bağırsak yangınlarına, nefes darlığına uğradı. Şiddetli sancılar çekti. Hele bir gece az kalsın tıkanıyordu. Arada bir ayakları şişiyor, koluna ağrılar giriyordu. Elinin uçları karıncalanıyordu. Bu işaretleri hiç aldırmadı. Ama bir baş dönmesine tutuldu. Sokakta giderken ansızın kendini kaybederek düşüyor, beti benzi uçuyor, tıkanma geliyordu. Sonunda hekime gitmek zorunda kaldı. İyice bir muayeneden sonra doktor ona sindirimi ağır şeyler yemekten, mide doldurmaktan, sokakta hızlı yürümekten, yokuş çıkmaktan, çarpıntı veren şeylerden kesinlikle sakınmayı tavsiye etti ama evde midesi, bağırsakları, kalbi bozuk olan kendi değildi. Yaşça aralarınca çok fark olmayan eşi de sıhhatça aynı halde gibiydi. Kızı, torunları hep hasta, hep bakıma, besleyici şeyler yemeye muhtaçtılar. İyaşi ekmeği, bulgur pilavı, yağsız etsiz taş gibi yemekler bütün aile insanlarının sağlıklarını berbat etmiş, kanlarını bozmuş, vücutlarını bitirmişti. Büyük küçük hepsi hazımsızlıktan, gıdasızlıktan, bitik bir haldeyken kendisi yalnız kendisini düşünerek beyaz etler, boyunlar, sütler, yoğurtlar, taze yumurtalar, tatlılar, meyveler, francalarla nasıl beslenebilirdi? Ya hep birden aynı şeyleri yiyecekler veya hep birden öleceklerdi? İçlerinden biri ziyade hastalandığı zaman onu marazın istediği gibi iyi beslemek için gösterilecek dikkat ancak 3 gün sürebilirdi. Açlıktan ölmek. İşte Nasuh Bey'in uykularını kaçıran meraklı göz önünde korkunç, simsiyah mezarlar kazan bir söz. Bu korkunç sözün kara uğursuzluğundan kaçmak için o her şeyi göze aldırmaya razıydı. Her şeye, her şeye. Tek açlıktan ölmesin. Her musibet, her fenalık açlıktan ölmenin yanında büyük bir felaket değildi. Ölüm herkes için vardı. Nasuh Bey bu kadere haşa karşı gelmiyor, ölümden korkmuyordu. Onun titrediği şey açlıktı. İşte onun getirdiği işkenceli ölümü istemiyordu. Savaşın en alevli bir devrinde benizleri kükürt sarısı kesilmiş, gözlerinin karaları kaymış, salyaları akarak açlıktan ölüm kıvranmaları içinde İstanbul sokaklarında kaldırım üzerinde can verenleri çok görmüştü. Böyle korkunç bir sonla karşılaşmaktan pek korkmuş ve hala korkuyordu. Adeta bu acıyla merak getirdi. İstanbul'un eski sefil köpekleri gibi ayak altında çiğnenerek, can çekişme hırıltıları otomobil homurtularına karışan ölenlerden başka, evlerinde aynı acıdan dünyalarını değiştiren zavallıların hesaplarının sayısı yoktu. O sokakta ara sıra veremin son ümitsiz devresine gelmiş bir solgunluk ve süzgünlükle bir deri bir kemik kalmış adım atacak hali yok tanıdığa rast geliyor, birkaç gün sonra bu zavallının ölümü duyuluyordu. Açlıktan ölmemek için türlü türlü çareler düşünürdü. Fakat ne kadar düşünse dünyanın en büyük iktisatçılarını aciz bırakan bu meselenin içinden çıkılacak bir tarafını bulamıyor, yiyecek yoksulluğu her gün daha ziyade tehdidini artırıyordu. Börekler, kebaplar, tatlılar, kaymaklılara, tavuklara, balıklara veda edeli epey olmuştu. Bir gün bahçe kapıdan geçerken lokanta vitrinlerinin önünde durup durup mosturadaki yemekleri seyredaldı. Ağızlarda yeşillik kuzu başları, yumuşak filatolar, büyük kayık tabakları uzatılmış süzgün bakışlı pembe tenli barbunyalar, etli kalkan parçaları, piliç kızartmaları, yalancı dolmalar, kaymaklı baklavalar, elma, kayısı kompostuları, bağrı yanık sütlaçlar, salatalar, çeşitli meyveler. Nasuh Bey ağzını sulandırarak bu küçük yemek sergilerine baktı durdu. Boş midesi iştahtan bütün salgılarını koyuverdi. Düşmemek için tutunacak bir yer aradı. Midesinden kabaran iştah zehirli bir yel gibi vücuduna yayıldı. Topuklarından beynine kadar her tarafını korkunç bir karamsarlık kapladı. Zenginlere, toklara karşı yüreğinden büyük bir nefret, bir kin parladı. Savaş kıtlığı kimler içindi? Memlekette açlıktan ölenlerin biri tarafında tokluktan hazımsızlığa uğrayanlar vardı. Ağızları sulanarak, canları çekerek, içleri titreyerek, gözleri dönerek bu vitrinlerin önünden geçecek parasızların acılarını hiç düşünmeden yemeklerini böyle sergilemek ne büyük insafsızlıktı. Yerden bir taş alıp bu vitrinleri kırmak, o süslü mosraların üzerine çamur, pislik atmak istedi. Fakat bu hiddeti, bu saldırışı neye yarayacaktı? Deli zannederek kendini tevkif edecekler, o merkezden merkeze post edilirken yine bu lokantaların müşterileri bütün iştahlarının zevkiyle, lezzetiyle karın doyurup gideceklerdi. Öfkesini yenmeye uğraşarak yine yemeklerin iyiliğini seyredaldı. Bunlardan oburca yiyebilmek için kim bilir kaç lira gerekliydi. Üzerinde ancak 50-60 kuruş kadar bir para vardı. Lokantadan dişlerini kürdanla karıştırarak bir iki kişi çıktı. Yüzlerinden sağlık, yaşamalarının sevinci akıyordu. Onlar doyuncaya kadar yemişlerdi. Şimdi toklara yaraşan birer neşeyle işlerine gidiyorlardı. Kendi yememeye mahkumdu. Niçin talih insanları böyle aç ve tok olarak ikiye ayırıyor ve bu haksızlığa da kader deniliyordu? Bu yoksulluk yine beynini sızlattı. O sırada iki dilenci çocuğu geldi. Salyalarını dudaklarından aşağı iplik gibi akıtarak baygın gözlerini yemeklere diktiler. Biri kirli parmağıyla mayonezli levrek tabağını göstererek, "Ahmet, kim bilir bunun yemesi ne kadar tatlıdır," dedi. Öteki birbiri arkasına birkaç defa yutkunduktan sonra cevap verdi. "Cama bir yumruk vursam da bundan bir avuç kopararak kaçsam, tadı nasıl olduğunu anlardık." O aralık, Nasıh'ın kalbinden fukaralık ve sefalete karşı da şiddetli bir nefret kaynadı. Yumruğunu sıka sıka çocukların üzerine saldırarak, "Ulan piçler, dölünü fışkıya bırakan hayvanlar gibi sizi böyle sefalet tarlasını eken anaya babaya nalet. Siz böyle yemeklerden tatmadan gebereceksiniz. Sizi yaratan böyle buyurdu. Hadi gidiniz, pazar yerlerinde köpeklerle beraber döküntü, süprüntü yiyiniz. Niçin kısmetiniz üstüne çıkmak istiyorsunuz yumurcaklar? Hele bu haramlardan bir parmak tadınız da bakınız, sizi döve döve yediğinizi kustururlar. Niçin bir bulgurcudan doğmadınız, eşek oğlu eşekler?" diye payladı. Küçük dilenciler Nasıh'ı deli sanarak ürkmüş birer surat ile kaçtılar. Sefil çocuklar korkmuş gözleriyle arkalarına kaçarken Nasıh onlara kaldırmış olduğun yumruğunu kendi başına indirerek, "Sanki benim bunlardan büyük bir farkım mı var? Onlar da aç, ben de. Onlar mayonezli levreğin tadını hiç bilmiyorlar. Kaç zamandır ben de unuttum gitti." Gözleri yemeklerde, fikri bu acı açlık meselenin karşılığı içinde boğularak düşündü, düşündü. Savaşa, yaşamaya, ölüme, paraya, sefalete, her şeye lanet etti. Kendisi açlık ölümünden korkuyordu. Daha bütün bütün de aç kalmış değildi. Fakat öyle lapayla, sade suya, pırasayla, o kerpiç iyaşı ekmeğiyle ağır ağır kaşeksiden ölenin doğrudan doğruya kestirme yolla açlıktan gitmeden farkı neydi? Birincisi daha acı, daha azaplı bir ölüm değil miydi? Hayır, ne surette olursa olsun Nasıl açlıktan ölmek istemiyordu. O tok ölecekti. O tatlıların, yalancı dolmaların, kuzuların, balıkların, piliçlerin, bütün bu saygıdeğer kesilmişlerin nefasetlerinden tok ölmeye büyük bir coşkunlukla yemin etti. En zor karar ölmeye razı olabilmekti. Bunu göze aldıktan sonra dünyada insanın yapamayacağı şey kalır mı? Ağır ağır yere batandaki evinin yolunu tuttu. Bastığı yeri fark edemeyecek bir dalgınlıkla yürüyor, kafasındaki meselenin yapılmasındaki zorlukları çözmeye uğraşıyordu. Evine girdi. Bir saat kadar odasına kapandı. En temiz elbiselerini giyindi. Heyecanlar içinde bunalarak bir kağıt yazdı. Dikkatle cebine koydu. Yanına hiç para almadı. Maksadını belli etmeden çoluğuyla çocuğuyla öpüştü. Sokağa çıktı, yine aheste adımlarla bahçe kapıya indi. En zengin bir lokantadan içeri girdi, kuytu bir yer seçti. En güzel yemekleri tıkanıncaya kadar yiyecekti. Bir gün lapa bulgur pilavının şişkinliğiyle şehit düşmektense bu surette ölümü adeta artistik buluyordu. Listeyi ezberlercesine bir dikkatle 5-6 defa okudu. Hindi dolmasıyla bir üvertür yaptı. Çeşitli salatalar ısmarlattı, şampanya açtırdı, buza koydurttu. Koyun, kuzu, piliç, balık gibi et nevilerinden hiçbirini bırakmadı. Sade yahut zeytinyağlı sebzelerin hepsini sıraladı. Pilav ve makaronyaya varıncaya kadar liste hanelerinden bir tekini boşlamadı. Son zamanlarda çekilmez bir raddeye gelen hayat acılarından kurtulmak için hekimler kendinde var dedikleri kalp illetinden faydalanacaktı. Yiyecek, yiyecek, midesi şişecek, kalbini sıkıştıracak, kazanı patlayan bir makine gibi hayat birden duracaktı. Fakat yedikçe inanılmaz bir genişlemeyle midesi açılıyordu. Eski oburluğu aklına geldi. Gençliğinde ne neşeli yerdi. O iddialı oburluklarındaki eğlenceler başkaydı. Şimdi ölmek için yiyordu. Artık pişman da olsa bu kararını değiştiremezdi. Çünkü ceplerinde 10 para bulunmadığından bugün lokantadan sağ olarak rezaletsiz çıkamazdı. Bakalım hangi katil, daha doğrusu kutsal tabak hayatına son çekerek onun yakasını polislerden önce Azrail'e teslim edecekti. Garsonlar şaşkınlıklar içinde bir düzine yemek taşıyorlardı. Masa üzerinde hesap pusulası kabardıkça kabarıyordu. Büfenin arkasında müşterilerine soğuk yemekler, tatlılar ayıran patron bu doymaz obru ara sıra kuşkulu meraklı bakışlarla süzüyordu. Nasıh Bey şimdi büyük merakla kendine dikilen bakışların şaşkınlığı altında tatlılara başladı. Ne sütlaç bıraktı, ne puding, ne krema. Kaymaklı baklava da karar kıldı. En çok hoşuna o gitmişti. Buna bir türlü doyamıyor, porsiyon porsiyon üstüne getirtiyordu. Şişti şişti. Yedikçe vücudu lastik torba gibi açıldı. Enine boyuna kabardı. Kendini mandalaşmış sandı. Yıllarca süren uzun bir açlıktan sonra böyle şampanyalarla sulanmış güzel yemeklerle şişmekten bir nevi gurur duydu. Hekimler muayenelerinde ne kadar aldanmışlar. Hani ya kalp illeti niçin varlığını belli etmiyordu? Ah, bu atılgan fen adamları kim bilir ne kadar zenginleri hastalıkla korkutarak doyunca yiyip içmekten alıkoyuyorlardı. Fakat doktorlar teşhislerinde aldanmışlarsa, kendinde hakikaten kalp hastalığı yoksa, bu yemekler kendini öldürmeyecekse iş rezalete varacaktı. Canı daha yemek istiyor muydu? Gırtlağına kadar üfüren dolgunluğun baskısıyla sıkışmış bir sünger gibi bütün vücudundan ter boşalıyor, pek derin bir kuyudan çıkıyor sanılacak bir zorlukla nefes alıp veriyordu. Ufak geğirtiler, hıçkırıklarla yemekler tatlılı, ekşili, tuzlu, biberli ağzına geliyordu. Artık doyduğunu anladı. Fena tıkınmıştı. Uyanık iken korkulu rüyaya tutulmuş gibi sıkıntılar geçiriyor, büyük bir gevşeme içinde ara sıra kendini kaybedip yine buluyordu. Doymaz dedikleri kör nefis işte sonunda doymuştu. Bütün çalmalar, hırsızlıklar, cinayetler her zaman böyle çatlayıncaya kadar tıkanmak için mi yapılıyordu? Her gün acıkmak ve sonra böyle lezzetli yemeklerle tıka basa doymak, yaşamak bu muydu? Eğer hayatın zevki her şeyde böyle tokluğa ermekten başka bir şey değilse, kaç zamandır şiddet isteyip durduğu bu doygunluğun şimdi o kadar gürültüsü, didinmeleri, boğuşmaları, fenalıkları çekmeye pek değerli bulamıyordu. Aç doymayacağım, tok acıkmayacağım sanırmış atasözünü hatırladı. Doymayacağım sanırken işte doymuştu. Sağ kalırsa elbette yine acıkacaktı. O anda bir türlü eline geçiremeyeceği sandığı sevgilisiyle doymuş hale gelen mutlu aşık halindeydi. İnsanların ciddi mutsuzlukları hep arzu etmelerindeydi. Arzular tatminle söndürüldüğü vakit hayatta lezzet kalmıyordu. Şimdi o saatte İstanbul'da o kadar çok aç vardı ki kendini bugün onlardan 5-6 kişinin yiyeceğini yalnız başına karnına doldurmuş olmak cinayetiyle suçlu buluyordu. İnsanların en insaflısı, en adaletlisi, her şeyde böyle son derece haline geldikten sonra mı kendi gibilerin, muhtaçların acılarını düşünebiliyordu? Acaba ömründe bir kere olsun böyle sevdiği yemeklerle doymak fırsatını ermemiş bir adam var mıydı? Varsa bile işte kendisi bu cinsten bugün ayrılıyordu. Her tarafını saran gevşeklikten zihnini kurtarmaya uğraşarak niçin o kadar yemiş olduğunu düşünmek istedi. Ölmek için yemişti. Fakat neden hala sağdı? Bunu düşünerek bir tabak daha kaymaklı baklava ısmarladı. Ağır ağır bir lokma aldı, güçlükle yuttu. İştahının son derecesini zorlamak için yarım kadeh şampanya içti, ikinci lokma bir gülle ağırlığıyla boğazına durdu. Pek çok hayallerini dolduran lezzetiyle çok ün almış bu nefis yemek, şimdi ona yutulmayacak ağır ve bunaltılı geliyordu. Bu son lokmanın yüküne midesi tahammül edemedi. Yüzü morardı. Gözlerinin önünde bütün eşyalar berraklığını kaybetti. Göğsünün içinde bir şey yırtılarak bir sıvının taştığını duydu. Tatlı bir kayışla bir boşluğa uçar gibi oldu. Ufak bir çarpışmayla sessiz sedasız tatlı tabağının üstüne devrildi. Avurtlarının içi kaymaklı baklavayla doldu ve dudaklarının etrafı şampanya köpükleriyle çevrili olarak ağız tadıyla bu ölümlü dünyanın yoksulluk, ahlaksızlık, açlık acılarına veda etti. Sarılığı ile ölüm yüzünü sardı. Nasıl be şimdi içi yemek dolu bir kadavra olmuştu. Böyle kıtlık yıllarında bu kadar yağlı ballı bir ölüm her kula nasip olmayan saadetlerdendi. Polise haber gitti. Polisler, doktorlar geldi. Muayene ederek ölenin kalp sektesinden gittiği rapor verildi. Kim olduğunu anlamak için cesedin ceplerini yokladılar. Değerli hiçbir şey ve 10 para bulamadılar. Yalnız bir kağıt parçası çıktı. Lokanta sahibi uğradığı zararın kimin tarafından tazmin edileceğini anlamak telaşında çırpınarak şöyle diyordu. Canım efendim, bu acayip adam masa başında sekteye uğramayaydı hesabı nasıl ödeyecekti, merakım bu. Üzerinden çıkan kağıtta şu satırlar vardı. Hele çok şükür açlıktan ölmedim. Kimseye kötü örnek olmak istemem. Fakat bu ölümün hoşluğunu nasıl inkar edeyim? Yıllarca süren bir açlığı böyle tımtıkız ve nefis bir toklukla taçlandırıp ahireti boylamak, Amerikalıları bile icat fikrine hayran edecek bir yeniliktir. Haram yemeklerle karın şişirerek öbür dünyaya gitmekteki cezayı düşünen kaba sofular olabilir. Bu önemli husus, sual sevap melekleriyle benim aramda görülecek bir davadır. O meleklerin sorgularından önce benim onlardan soracak o kadar ince suallerim var ki cesaret edebilirlerse karşıma çıksınlar. bu yağma, bu çapul, bu kapan kapana zamanında helal haram ne kelime. Ben ömrümde bir defa beleşten karın doyurdum. Buna karşı da hayatımı diyet verdim. Bu işin tekrarlanmasına da artık imkan kalmadı. Bütün ömürlerindeki işleri haram yemekten başka bir şey olmayan bu kadar insan var. Onlara bakınız. Hep o vicdansızlar helalleriyle kanaat edenlerin rızıklarını çalıyorlar. Doğru hesap edersek benim daha onlardan o kadar çok alacağım çıkar ki hayatımın bu son yemeğine haram demeye utanırlar. Lokanta sahibiyle mutlaka helallaşmak lazımsa ona söyleyiniz beri gelsin. Şu anda gözlerimden maddiyat perdeleri kalktı. Berrak, billur bir şişe gibi her şeyin içini görüyorum. Patronun kalbini de önüme açılmış bir müzevirlik kitabı gibi aynen okuyorum. Onun şimdiye kadar topladığı paranın guguklarını hep birden ortaya dökeyim mi? Oğullarına biriktirdiği sermayelerin, kızlarına verdiği çeyizlerin ve yolundaki apartmanların nasıl kazanıldıklarını anlatayım mı? Bu satırları gittikçe artan bir çarpıntıyla dinleyen ihtiyar lokantacı, bir ikinci sekteye de kendi uğrayacak gibi mosmor kesilerek, "Artık yetişir, okumayınız. Yedikleri bu adama benden yana kat be kat helal ve hoş olsun. Böyle bir zata haram etmeye nasıl dil varır ki? Yalnız şunu rica ederim ki bu iş gazetecilerin ağzına düşmesin. Belki bunu örnek tutacak başka açılar bulunur." Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın kısa yaşam öyküsü. 1864'te İstanbul'da doğdu. Mahmudiye Rüşdiyesini bitirdi. 1878'de mülki okuluna girdiyse de hastalığı nedeniyle öğrenimini yarıda bıraktı. 1908 meşrutiyetinden sonra bir ara memurluk yaptı. 1887'de Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazarlığa başladı. 1936-1943 yılları arası Kütahya milletvekilliği yaptı. Eserleri 50'nin üzerindedir. 1944'te İstanbul'da öldü. Bazı yapıtları Şıp Sevdi, İki Hödüğün Seyahati, Utanmaz Adam, Mezarından Kalkan Şehit, Aşk Batalı. Dama Taşları, Ömer Seyfettin. Ali Dana Efendi, Edirne Kapısı semtinde dedesinin dedesinden kalma eski viran evde oturur. 40 yılda bir dışarı çıkardı. Son zamanlarda bir takım genç alimlerin bin bir rica, yüz bin teşekkürle gezip yıkık sakaflarının eğrilmiş camsız pencerelerinin, düşük kapılarının resimlerini aldıkları bu harabe 200 yaşını çoktan doldurmuştu. 5 dönüme yakın bahçesi, kablet tarih bir ormanı andırırdı. Büyük çitlenbik, çınar ağaçlarının altında isimlerini kimsenin bilmediği irili ufaklı yüzlerce ağaçlar, otlar, baldıranlar, deve dikenleri, yılan yastıkları, Arap saçı gibi yer yer karışmıştı. Ağustos böceklerinin ninnileri, dızdızların ahenkleri sanki bu karanlık gölgelerde saklı haşeratı uyuturdu. Çislenbik çalmak için yüksek duvarlardan aşarak bu bahçeye bir defacık girmek kabadayılığını gösterebilen küçük Gülhan Beyler, bir daha buna cesaret edemezler, benizleri sararak sık ağaçların içinde karanlık kovuklarda ayılar, kurtlar, kaplanlar, hatta develer gördüklerini yeminlerle anlatırlardı. Baykuşlar o kadar çoktu ki kahkahaları gündüz bile işitilirdi. Dana Efendi bu evin Ceddi Mahmut Ağa tarafından yapıldığını bilirdi. Bu Mahmut Ağa, Kara Mustafa Paşa'nın ketüdalarından biriydi. Evi gezmeye gelen meraklıların önlerine çok eski bakır kaplar, kazanlar, cezveler, sahanlar yuvar, bunların kenarlarındaki kargacık burgacık stilinde okunmaz bir mührü göstererek, "Bakınız, mimi görüyorsunuz ya, kefin ucunda da kaf var, t, f, r silinmiş, eskiden şine nokta koymazlarmış, dikkat ediniz, okuyamıyor musunuz? Efendim gayet açık, Vezir-i Azam Kara Mustafa Paşa Ketüdası Mahmut Ağa derdi." Halbuki Dana Efendi'nin içinde su gibi bir satır yazı okuduğu bu mühürcüğün nısıf kutru ancak yarım santimetreydi. Gören genç alimler bu mührü, hat sanatı nefisimizin tesbih böceği büyüklüğünde emsalsiz bir abidesi telakki ederlerdi. Eski ev, eski eşya, eski kitap, eski esvap, eski kundura, eski halı, eski şarap meraklısı olan Dana Efendi, evinin kırılan çerçevelerini tamir ettirmez, eski çamaşırlarını değiştirmez, eski dostlarından vazgeçmezdi. Tam evvel zaman kârı bir rint hayatı sürüyordu. Eski bir merakı da dama oyunuydu. Kışın çini ocaklı odasında, yazın bahçesindeki yıkık, suyu yosunlu eski havuzun kenarına serdiği hasırın üstünde, eski dostlarından biriyle dama oynamak yegane zevki, yegane eğlencesiydi. Yine bir gün bu eski hasırın üstünde uzanmış çubuğunu çekiyordu. Evin camları kırık tepe pencerelerinden girip çıkan serçelere gözleri dalmıştı. Hızlı bir rüzgar esti. Geniş saçaktan bir tahta parçası koptu, yere düştü. Dana Efendi sevgili evinin bu kışı nasıl geçireceğini acı acı düşündü. Her şey gibi içinde doğup büyüdüğü, içinde evlendiği dedesinin, babasının, annesinin, kardeşlerinin bir bir arkasını aldığı karıların, çocuklarının, kızlarının ölülerini içinde kefenlediği bu uğurlu evde yıkılacaktı. Dünyada zaten ne bakiydi? Hiç, hiç, evet hiç. Gözlerini saçaktan ayırdı, havuza dikti. Orada gayet iri, kart bir kurbanın kendisine baktığını gördü. Dikkat etti. Sübhanallah, ne benzeyiş diye başını salladı. Şimdiye kadar hiç farkına varmamıştı. Bu kurbağa kendisiyle tam 40 sene her gece dama oynadığı Cabi Efendi'ye benziyor, tıpkı onun gibi bakıyordu. Kaybolan eski dostlarından biri de bu Cabi Efendicikti. Geçen sene delirmiş, tımarhaneye gitmişti. Dana Efendi'nin beyaz kaşları çatıldı. Soluk dudakları büküldü, doğruldu, ayağa kalktı, terliklerini giydi. Havuzun kenarına eğildi. Bu kurbağayı tutmak, öpmek istiyordu. Elini uzatırken kurbağa daldı. Havuzun durgun, koyu yeşil derinliğinde görünmez oldu. O vakit kalbine keskin bir sızının saplandığını duydu. Ah Cabi, Cabi dedi. Bu ne eski, ne iyi, ne hoş, ne hakim, ne tatlı bir arkadaştı. Adeta bir feylesoftu. O kadar akıllıydı. Dana Efendi'nin havuza dikili gözlerinden yaşlar yuvarlanmaya başladı. Beyaz sakalını tuttu. Birdenbire kaçırmış gibi haykırdı. Gidip onu görmeliyim. Ölmeden onunla bir oyun olsun oynamalıyım. Dana Efendi, vakıa çok sakin bir adamdı. Lakin en ehemmiyetsiz bir arzu onu en şiddetli bir hırs gibi sarsardı. Sabırsızdı. Aklına geleni hemen yapardı. Hasırın üstünden şam hırkasını almadan eve koştu. Çabucak giyindi. Aceleden yüreği çarpıyordu. Dama kutusunu koltuğunun altına aldı. Tenha sokaklardan tramvay caddesine çıktı. Aksaray'da tramvaydan indi. Arabaya bindi. Köprüye yetişti. Üsküdar vapuruna nefes nefese kendini attı. Vapur pat pat pat diye sümüklü böcek suretiyle yürürken o duramıyor, dar güvertenin yolcu dolu kanepeleri arasında yumruklarını sıkarak dolaşıyordu. Nihayet Üsküdar'a çıktı. Rastgele bir arabaya atladı. Çabuk çabuk, nereye efendim? Acelesinden arabacı çocuk şaşırmıştı. Çabuk diyorum. Peki nereye? Toptaşı'na. Sana iki mecidiye. Ama o kadar çok çabuk olmaz. Dört mecidiye. Pekala. Aman çabuk. Sarsıla sarsıla yokuşları çıkarken sabırsızlığından patlayacaktı. Arabacının ensesinden atların hareketlerine bakıyor, ha gayret, ha gayret, biraz daha çabuk diye durmadan söyleniyordu. Tımarhanenin önünde indi. Parayı arabacının kucağına fırlattı. Bir kanadı aralık büyük kapıdan hızlı içeri girince beyaz gömlekli, koyu esmer, iri bir kapıcı onu karşıladı. Aceleyle kendisinin Edirne kapısı eşrafından Dana Efendi olduğunu, yine Edirne kapısı eşrafından Cabi Efendi'yi görmek istediğini anlattı. Kapıcı, efendi bunları tohtora deyiver, biz karışmayız diye onu yokuşlu küçük meydanın köşesindeki bir katlı sarı boyalı bir binaya götürdü. Nöbetçi doktoru orada odasındaydı. Sarı saçlı, mavi baygın gözlü bir genç, adeta bir çocuk. Dana Efendi bu çocuğa derdini anlattı. Yalvardı, yakardı fakat onu razı edemedi. Efendim göremezsiniz, bu adam zır delidir diyordu. Dana Efendi boynunu bükerek ak sakalıyla çocuk gibi ağlayarak tekrar rica etti. Bey oğlum, bu zat benim en aziz, en eski refikimdir. Bana bir şey yapmaz. İhtimal beni görünce sevincinden aklı başına gelir. Genç doktor kanmadı. Hayır efendim, biz mesuliyet altına giremeyiz dedi. Size tekrar söylüyorum. Bu zat zır delidir. Onu öteki hastalardan ayrı tek başına bir odada tutuyoruz. Akıllılara değil, diğer delilere bile tecavüz ediyor. Bana etmez efendim. Ne biliyorsunuz? Dana efendi şal yeleğinin üstünden iman tahtasına vurdu. Dinim gibi biliyorum efendim dedi. Ah 40 senelik refik, unutmasının ihtimali yoktur. Olamaz, olamaz, olamaz. Doktor kızmıştı. Elleri cebinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Dana Efendi hüngür hüngür ağlamaya başladı. Beni de tımarhaneye koyun, ben buradan bir yere gitmem diye bağırdı. Kapının yanındaki sandalyeye çökmüş hıçkırıyordu. Doktor nihayet bu küçük ihtiyarın haline dayanamadı. Acıdı, baktı, baktı, başını salladı, razı oldu. Pekala dedi, susunuz. Hadi, refikinizin yanına gidiniz. Fakat bir zararı dokunursa biz karışmayız. Karışmayınız. Lakin o koltuğunuzun altındakini, dama kutusu, onu da mı beraber götüreceksiniz? Evet, kendisiyle bir oyun yapacağım. Doktor cebinden çektiği iki eliyle beraber başını yukarı kaldırdı. Yo, yo, işte bu katiyen olamaz dedi. Onun yanına biz bir çöp bile sokamayız. Fesübhanallah, niçin? Bir fenalık yapar. Ayol, bunlar küçük küçük taşlar. Top değil, tüfek değil, kılıç değil, kama değil. Ne olsa yasaktır vesselam. Dana Efendi içini çekerek dama kutusunu doktorun üstü boş masasına bıraktı. Onun yanına kattığı gardiyanla oradan çıktı. Büyük kapıdan girdi. Beyaz badanalı koridorlardan geçti. Taş merdivenlerden çıktı. Küçük yüksek pencerelerdeki kalın demir parmaklıklar sinirlerine dokunuyor, derinden ağlamalar, kahkahalar, naralar, eninler duyar gibi oluyordu. Gardiyan yeşil boyalı demir bir kapının önünde durdu. İşte burası dedi. Anahtar ağır kilidin içinde dönerken Dana Efendi'nin yine hıçkırması tuttu. Ah zavallı Cabi Efendi, tıpkı bir katil gibi. Halbuki bu adam bir melekti, bir melaikeydi. Kapı açılınca Dana Efendi eski arkadaşını sakalı bıyığına karışmış, beyaz bir gömlek giymiş, köşede derin derin düşünüyor gördü. Zayıflamıştı. Yine yüz yuvarlaktı. Haykırdı. Cabi Efendi! Deli döndü, kapıya baktı. Eski arkadaşını hemen tanıdı. Akıllı akıllı güldü. Başını salladı. Yavaş yavaş ayağa kalktı. Vay sen misin Dana kardeşim? Şükür bizi dünya gözüyle görüştürene. Ah zavallı kardeşim. Birbirlerine sarıldılar. Hüngür hüngür ağlaşarak öpüştüler. İkisi de derin teşenüçlerle hıçkırıyorlardı. Bu acılığı kadar akılane olan sahne gardiyanın da kalbine dokundu. İşte zır deli sevdiği adamı görünce akıllarını vermişti. Dana efendi konuşmak için kendisini arkadaşıyla yalnız bırakmasını gardiyandan rica etti. Elini saltasının cebine soktu, bahşiş çıkardı. Gardiyan bu vazifeye bir gün evvel girmiş iyi yürekli, saf, merhametli bir Anadolu evladıydı. Pekala, beraber otura koyun, yarenlik edin. Ben üzerinizden kapıyı kilitliyorum, yemek yiyeceğim. Yarım saat sonra da gelir açarım. Emme, sakın korkmayasın, dedi. Dana efendi delinin boynuna sarılarak, ah kardeşimden mi korkacağım diye derin derin hıçkırdı. Hadi git, ne vakit istersen gel. Benden korkacaksın ha, benden, benden. Ben seni canıma sokarım, senin için canımı veririm. Gardiyan birdenbire akıllandığını gördüğü bu deliyle bu deliyi deli gibi seven akıllının üstünden demir kapıyı kilitledi. Yemeğini yemeye gitti. Odada yalnız kalınca iki eski arkadaş bir müddet daha ağlaştılar. Öpüştüler, öpüştüler. Gözyaşları bitip hıçkırıklar dinince Dana efendi, ayol sen deli değilsin. Senin için burada tutuyorlar dedi. Senin benden ne farkın var? Hiç kardeşim, hiç. Doktorların garazı. Lanet olası çoluğumun çocuğumun iftirası. Damayın çok oynamamı çekemediler. Deli diye iftira attılar. Beni tımarhaneye verdiler. Vah vah ya. İki arkadaş ağlaşarak dertleştiler. Dana efendinin heyecanına Cabi efendi de dayanamadı. Filozofluğuna yakışmayacak bir ümitsizlikle hıçkırıyordu. Bahçede oynadıkları oyunları, unutulmaz matları, hileleri, 10 saat yemek yemeden, su içmeden oyuna devam ettiklerini hatırlıyorlar, acı acı gözyaşları döküyorlardı. Dana efendi dedi ki, seninle yine bir oyun yapmak için dama kutusunu getirdim ama doktor buraya bırakmadı. Delinin gözleri parladı, ellerini dizlerine vurdu. Sahi mi söylüyorsun, bana bu iyiliği yapmak istedin ha dedi. Allah senden razı olsun. Dün gece rüyamda görmüştüm. Zaten oynayacak bir adam bekliyordum. Benim taşlarım var. Taşları nerede buldun? Nerede buldumsa buldum. Sorma kardeşim. Bu gizlidir. Bu bir sırdır. Görürlerse hemen alırlar. Hadi vakit geçirmeyelim. Çabucak bir oyun yapalım. Deli oturduğu ot minderden hızla kalktı. Duvardan koparılmış bir kireç parçasıyla kapının önündeki döşeme üstüne muntazam dama çizgileri çizdi. Haneleri birer aşırı içlerini beyazlattı. Ot minderin üstüne kıvrılmış duran yatağının arasından bir takım yastığı, bir takımı sivri taşlar çıkardı. Bunlar topraktan yapılmış gibi gayet tuhaf bir renkteydi. Su testisini kaptı. Arkasını kapıya dayayarak oturdu. Testiyi yanına koydu. Karşısına Dana Efendi'yi aldı. Ben mahsustan böyle oturdum dedi. Birdenbire kapıyı açmasınlar diye. Taşları görmesinler. Sen yastıları mı istersin, sivrileri mi? Hangisi olursa olsun. Deli gülerek, Dana'cığım ben senin iyiliğini isterim. Yastıları al. Sivrileri alırsan güçlük çekersin dedi. Dana efendi arkadaşının gözlerini görünce sarardı. Bunlar artık göz değil, iki alev parçasıydı. O sakin kurbağa çehresi değişmiş, birdenbire bir kaplan çehresi oluvermiş. Kapı üstünden kilitli, pencere kalın demir parmaklıydı. Yüreği göğsünü yırtacak gibi hopluyor, boğazına bir darlık tıkanıyordu. Ne var kardeşim? Ne olacak? Ben tamam 2 senedir dama oynamıyorum. Bütün oyunları unuttum. Kapalı durmaktan zihnim dağıldı. Dikkat et, yanlış oynama. Eğer taş alırsam sana yuttururum. Dana efendi gözlerini fal taşı gibi açtı. Neyi yutturursun? Aldığım taşı? Evet, dikkat et. Böyle şey olur mu Cabiciğim? Olur mu, olmaz mı görürsün şimdi. Hadi sür bakayım. Hop, hop, al şunu yut bakayım. Aman, aman filan tanımam. Taş bu kardeşim. Ne olursa olsun yutacaksın diyorum sana. Nasıl yutayım? Korkusundan taşı ağzına koydu. Fakat boğazından aşağı indiremiyordu. Deli yanında hazır duran testiyi aldı uzattı. Hadi gayret, hap gibi. Aman, aman. Amanım amanı yok, iç bakayım hadi. Deli bir eliyle Dana efendinin yakasını tutuyor, öbür eliyle kaldırıp kafasını indirecekmiş gibi içi su dolu kaba testiyi sallıyordu. Dana efendi gayret etti. Su kuvvetiyle taşı yuttu. Boğazı yırtılmış gibi acıyordu. Hadi şimdi dikkat et. Tekrar oyuna başladılar. Dana efendi tepeden tırnağa kadar dikkat kesildi. Fakat deli kaide usul filan tanımıyordu. Abuk sabuk taşları sürüyor, aldığı taşı şeftali takdim eder gibi eliyle onun ağzına götürerek ''Buyur yut bakayım, hadi vakit geçirmeyelim.'' diyordu. Gözleri pek korkunçtu. Duvarlar ses geçmeyecek derecede muhkemdi. Kapı demirdendi. Dana efendi bütün taşları hap gibi yuttu. Artık testide su kalmamıştı. Boğazının acısından kıvranıyor, elleriyle karnına basıyordu. Deli gülmekten katılıyor. ''İşte oyun bilmeyenin hali budur.'' diyordu. Dana efendi gözleri kapalı kıvranırken kapının kilidi döndü. Deli gülmeyi bıraktı. Gömleğinin ucuyla önündeki çizgileri sildi. Hemen ot minderin üstüne kaçtı. Kapıyı açan gardiyan, ''No, darıldınız mı ayrı duruyorsunuz?'' dedi. Deli yüzünü duvara çevirmiş kapı tarafına bakmıyordu bile. Dana efendi can havliyle aralanmış kapıdan fırladı. Koridora çıkınca ''İmdat, imdat!'' diye bağırarak geldiği yollardan çıktığı merdivenlerden koşmaya başladı. Büyük kapının kalın tahta parmaklığını geçip kendini meydana atınca arkası üstü yıkıldı. Gardiyanlar başına toplanmışlar. ''Ne oldu? Ne oldu ki? Ne var?'' Dana efendi inledi. ''Ölüyorum.'' Hakikaten kendini ölüyor sanıyordu. O kadar taş yuttuktan sonra yaşamanın imkanı var mıydı? Yüzü sapsarıydı. Gardiyanlar sarası tutmuş sandılar. Hemen karga tulumba doktorun odasına götürdüler. Pencere yanında geniş bir koltuğa uzanarak gazetesine dalmış olan doktor, yarım saat evvelki dipdiri ihtiyarı şimdi böyle ölü gibi görünce şaşırdı. Acele kalktı, nabzını tuttu. İyiydi, harareti o da tabiydi. ''Ne oldu bey baba?'' diye sordu. Dana efendiyi kapının yanındaki hasır kanepeye uzatmışlardı. İnledi. ''Ölüyorum, ölüyorum. Nen var? Yuttum, taşları yuttum.'' Doktor anlamıyor, gözlerini açıyordu. ''Ne taşlarını? Dama taşlarını, hepsini.'' ''Nerede yuttun?'' ''Delinin yanında.'' Çırpınıyor, geriliyor, titriyordu. Doktor, Dana efendinin midesini yokladı. Yumuşacıktı. Öyle taşa benzer katı bir şey olsaydı anlaşılacaktı. Halbuki, ''Yalan söylüyorsun bey baba, midende bir şey yok.'' dedi. ''Ne? Ölüyorum vallahi, koca koca taşların hepsini.'' Doktor tekrar midesini yokladı. Hiçbir şey yoktu. İnce bağırsaklara geçmesin diye midenin aşağı taraflarını da yokladı, yine hiç. ''Yalan, galiba sen de delisin.'' ''Deli mi? Boğazıma bak, yırtıklara bak.'' Doktor ağzını açan Dana efendinin boğazına dikkatle baktı. Hakikaten küçük dilinin etrafı berelenmiş, kan içindeydi. Gayet katı, gayet sert bir şey buradan geçmişti ama nereye gitmişti? Dana efendi istintak etti. Delinin yatağının altından taşları nasıl çıkardığını, çizgileri nasıl çizdiğini, her taştan sonra nasıl su içirttiğini öğrendi. Dana efendinin midesini, bağırsaklarını tekrar yokladı. Taşa benzer bir şey yoktu. Tuhaf. Tuhaf diyordu. Dana efendi ölecek gibi gözlerini kapıyor, uzandığı kanepeyi sarsan ürpermeler geçiriyor, elleri kolları kımıldamıyordu. Doktor kendisiyle beraber hastayı hayretle seyreden gardiyanlara döndü. ''Nasıl olur? Siz kör müsünüz? Delinin yanına taşları kim vermiş?'' diye bağırdı. ''Hadi gidin, nereden bulduğunu öğrenin. Çabuk bana haber getirin.'' dedi. Gardiyanlar çıktılar. Genç doktor olağanüstü bir olay karşısında kalmış gibi şaşırıyor, can çekişen ihtiyarın boğazını midesini parmaklarıyla yokluyor yokluyor, birçok büyük ecnebi sert maddeler değil, mini mini katı bir şeyler bulamıyor, dudaklarını bükerek ''Fakat taş hazmolur mu?'' diyordu. 5 dakika sonra gardiyanlar koşa koşa geldiler. En önlerindeki ellerini ovuşturan baş gardiyan ansızın gayet ağır mesuliyetlerden kurtulmuş adamlara mahsus şen bir memnuniyetle ''Şey efendim, haşa huzurunuzdan... Nasıl haberimiz olsun bizim? Malumunuz bu zır deli, yalnız oturuyor. Şey etmiş, güneşte kurutmuş, o taşları öyle kendisi yapmış işte diye anlatırken, doktor niçin mideyi yumuşak bulduğunun farkına vararak gülümsüyor. Dana efendi yavaş yavaş doğruluyor. Demin ölüm korkusundan kapanan gözlerini tıpkı vakitsiz ayılarak ötecek münasip bir yer arayan mahmur sarhoş gibi açmaya çalışıyordu. Ömer Seyfettin'in kısa yaşam öyküsü. 1884'te Balıkesir'de doğdu. 8 yaşındayken annesiyle İstanbul'a geldi. İlk öğrenime burada başladı. Daha sonra babası onu Baytar Rüştiyesi'ne verdi. Öğrenimi Edirne Askeri İdadesi'nde sürdü. 1903'te Harp Okulu'nu bitirdi. Orduya teğmen olarak katıldı. Üst teğmenken askerlikten ayrıldı, kalemiyle geçinmeye başladı. Selanik'te çıkan Genç Kalemler dergisine yazılar yazdı. Balkan Savaşı'nın başlamasıyla tekrar askerliğe döndü. 1912-1913. Sırp ve Yunan cephelerinde savaştı. Yunanlılara esir düştü. Tutsaklığı 1 yıl sürdü. Balkan Savaşı'nın bitiminde Kabataş Lisesi'nde edebiyat öğretmenliğine başladı. 1914-1920. Ölünceye dek bu görevde kaldı. 1920'de İstanbul'da öldü. Bazı yapıtları Bomba, İlk Düşen Ak, Efruz Bey, Harem, Yüksek Ökçeler. Hülle, Refik Halit Karay. bu Şam'a ikinci gelişimdir diye söze başladı. Amma birincisinde pek toydum. Babam sürre katibi olarak alayla Mekke'ye giderken beni de götürüyordu. Hacılığım oradan geliyor. 20'sine yeni basmıştım. Aşağı yukarı 40 senelik bir mesele. İnsan kendi memleketinden uzaklaşıp da böyle başka ırklarla meskun ayrı isimli yerlere gitti mi bilmediği, görmediği acayip vakalarla karşılaşmak, bir takım sergüzeşler geçirmek ister. Çoğu defa bunları yapamadığı içindir ki seyahatinden mübalağacı, hatta yalancı olarak döner. Bire bin katmak, habbeyi kubbe yapmak, fili yılana yutturmak. İşte yolculuğun eskiden resimli gazete ve sinema asrından evvelki maksadı bunlar idi. Fakat benim başımdan Şam'da hala esrarını hiç akıl erdiremediğim çok meraklı bir vaka geçmişti. Derebeylik devrine ait romanları hatırlatan bir gizli nikah. Bilmediğim bir güzel kadınla bir gece düğünsüz derneksiz evlenmiş, sabaha karşı da ayrılmıştım. Hem bir daha birbirimizi görmemek şartıyla. Bu kadın belki de 40 sene sonra ikinci defa ayak bastığım şu şehirde sağdır, çoluk çocuk sahibidir. Ben anlatayım, siz isterseniz inanmayınız. Bir ikindi üstü, yarı kır, yarı şehir tenhaca bir semtte, yabancı yabancı dolaşıyor, evveli Şam, ahar-ı Şam diye övdüğümüz memlekette beğenilecek hiçbir şeye rast gelmeyerek toz toprak içinde geze geze akşamı bulmaya çalışıyordum. Bir aralık, etrafımda çarşaflı ve yaşlı bir kadının dönüp dolanması merakımı çekti. Kendi kendime, bir şey soracak, bir yer mi danışacak derken kadıncağız çekine çekine yanıma sokuldu. Evladım dedi, yabancısınız galiba. Evet dedim, sürre ile geldim. Bir haftadır buradayım. Yarın da yola çıkacağız. Şam'da hiç tanıdığınız, ahbabınız, akrabanız yok mu? Bir tek adam bile tanımadığımı bildirdim. Kadın memnun olmuştu. Sizi bu akşam bir misafirliğe çağırsak gelir misiniz? Demin size yaşımın 20 olduğunu söylemiştim ya. O zamanlarda 20 yaşındakilerin şimdikiler gibi ne tahsil, ne spor, belli başlı hiçbir ciddi meşguliyetleri yoktu. Kaleme devam ederler, bıyıklarını büyütmeyi ve evlenmeyi düşünürlerdi. Yaşlı hanımın daveti hem yabancı memlekette aradığım macerayı hem de peşinden koşup da bir türlü temin edemediğim bir zevk önüme sermişti. Amma ihtiyatlı bir gençtim. Yolcuyum dedim, fazla masrafa gelemem. Kadın kıpkırmızı kesildi. O nasıl laf beyim dedi. Siz niçin masraf edecekmişsiniz? Tanrı misafirimizsiniz. Ezandan yarım saat sonra karanlık basınca şu ahşap minare altında bekleyiniz. Ben sizi bulurum. Atlı araba devrinde kasaba yapılı dar mahallelere, akşamüstleri hava durgunsa koyu bir köy kokusu sinerdi. Berber dönüşü bıyıklarım pompalanmış, yanaklarım bol pudralı, elde baston, ahşap minare gölgesine dikildiğim zaman etrafı inen karanlıkta bu korkuyu duyuyordum. Yaş saman ve fışkı kokusu. Kadın geç geldi ve beni geceye karıştığım için zor fark etti. Aman beyim dedi, gürültüsüz yürüyelim. Şam'ın bu iç mahalleleri ve yılan kahve sokakları o kadar birbirlerine benzer, öyle ayırt edilmez şeylerdir ki her kapı, her cumba, her yalak, her binek taşı, bütün çeşmeler, mescitler, türbeler diğerlerinin eşidir. Bana insanlar görerek değil, koku alarak evlerini bulurlar zehabını verir. Akşamları koyun sürüsü köye dönünce nasıl yeni kuzular şaşırmadan analarını seçip memelerine yapışırlarsa bu mahalle insanları da kapılarının halkalarını öyle bizim akıl erdiremediğimiz bir hassayla şaşırmadan el atarlar. Gittik gittik. Çıkmaz zannettiğim sokaklar daima bir başka sokağa varıyor, orası da bana çıkmaz görünüyor. Ama gene bir dar dönemeçten geçit vererek bir başkasına geçiyordu. Nihayet bir yerde durduk. Kilit içinde dönen bir anahtar sesi. Her Şam evi gibi kapıdakiler içerisini görmesinler diye bir tahta bölme, ağaçlıklı bir iç bahçe ve bu avluya açılan bir sıra kapılar, sıram sıram pencereler. Şimdi odalardan birindeyiz. Lamba yakıldı. Sedefli arabesk mobilyalarla döşenmiş bir kağıdayım. Mermer arklardan döne kıvrıla, iğil ufaklı yaraklardan geçe atlaya, odanın ortasında durmamacasına sular akıp gidiyordu. Taze tıraş yanığıyla ve heyecanla alevlenmiş yüzüme serinlik ıslak bir tülbent gibi hoş ve yumuşak yapışıyor. Hiç ses yok. Acaba ne olacak? Çocukluğumda hikayelerini dinlediğim binbir direk batakhaneleri cinsinden bir yere mi düştüm? Hani Sultan Mahmut bunları basmış ve mahzenlerinden yüzlerce delikanlının ölüsünü çıkarmıştı. Derken yan tarafta hafif sesler, mırıltılar oldu. Sonra kapı aralandı. Bir kadın göründü. Ayağa kalktım. Başına sıkı sıkıya bir namaz bezi dolamıştı. Gençti, güzeldi, endamlıydı. İlk rast geldiği kanepeye oturdu. Gözlerini önüne eğerek güçlükle "Safa geldiniz" dedi. Göğsü kalkıp kalkıp iniyordu. Elleriyle mendilini büküyordu. Bir ayağı yerde halıyı dövüyordu. Helecandan bitiyordu. Karşılıklı oturuyorduk. Odanın ortasındaki sular ambardan boşanıp kireye akan buğday gibi hışırdıyordu. Bir türlü konuşamıyoruz. Neden sonra ben kekeledim. Rahatsız ettim. Emrederseniz artık gideyim. Kendimi beğendirmediğimi hükmettiğim için böyle demiştim. Kadın alal oldu. Estağfurullah, biz sizi rahatsız ettik. Ricam şuydu, söylemeye cesaret edemiyorum. Gene durdu. Fakat birden nefesini zorlayarak dedi ki, beni bir gece için nikah eder misiniz? Gözlerim dört açıldı. Ne evet ne hayır manasına gelen bir şeyler mırıldanıyordum. O devam etti. Burası bir gecelik eviniz olacak. Nikah-ı şerifi şerife uygun olarak linefsihi binefihi akdedeceğiz. Ne imama ne şahide lüzum var. Olabilir mi diye sordum. Sahih sayılabilir mi? Olur fetvasını aldım. Sonrası? Beni tatlik edip gidebilirsiniz. Tabii lütfunuza mukabil bir belgüzar takdim edeceğim. Gene sustuk. Fakat kulaklarım şiddet duğuldadığı için kağa ortasındaki suların sesini artık duymuyordum. Büyük bir insaniyet etmiş olacaksınız. Reddederseniz ölümden başka çare kalmayacak. Benim yerimde ve yaşımda siz olsanız, bu gözleri dolu dolu, yüzü kıpkırmızı, göğsü kabarıp inen, dertli veya deli genç kadını o halde bırakır gider miydiniz? Nasıl isterseniz, dedim. Kadın yerinden fırladı, içeriye seslendi. Dadı, dadı, misafir bey kabul etti. Hikayemin teferruatı uzundur, çoktur. Treni kaçırmamanız için kısa keseceğim. Karşı karşıya geçtik, isimlerimizi söyleştik, sordum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, kendini bana tezvice razı mısın? Evet, razıyım. Ben de seni aldım, zevceliğe kabul ettim. Merasim böyle bitince nikahladım, başındaki örtüyü utanarak usulca kaldırdı. Zira artık helalımdı. Aradan bakınız 40 sene geçtiği halde ben bu nikahın hükmüne inanmaktayım ve onun içindir ki bir gecelik eşimden hakiki zevcem gibi biraz sıkılarak ve mahremiyetine girmeyerek bahsediyorum. Dadısına ait olan bu evde baş başa yemek yedik. 10 türlü yemeğin bir tepsi üzerinde hep birden dizilişi Şam usulü sofra. Taze ezilmiş karadut şerbeti içtik. Oradan hatırlıyorum ki mevsim yaz başlangıcıydı. Vakaya dair hiç konuşulmuyordu. Havai laflar. Daha sonra beni mükemmel bir yer döşeği serilmiş yatak odasına aldılar. Üçer kollu ve fanuslu şamdanların aydınlattığı bir temiz oda. Atlas bohça, keten entari, kuşak, takya vardı. Önüme terlikler çevrilmişti. Kenarda leğen, ibrik, havlu duruyordu. Eksik yoktu. Ben ne yapacağımı bilmeyerek ayakta bekliyordum. Zevcam kapalı bir gecelik elbisesiyle saçları arkasında toplanmış, utana sıkıla yanıma geldi. Helecandan ikimiz de titriyorduk. Çok teşekkür ederim dedi. Şimdi de lütfunuzu tamamlayınız. Ne gibi efendim? Beni tatlik ediniz. Hemen mi? Aklımdan bir saniyede neler, ne tereddütler, ne fikirler, ne acayip düşünceler geçti. Fakat sonunda kadının masum yüzüne bakınca derin bir rikkatle bu isteğini de yaptım. Sinirlerim o derece gevşemişti ki yüzümü avuçlarımla kapatarak yatağın kenarına oturmuştum. Kadın da galiba diz çöktü. Ellerimi yakaladı, onları minnettarlıkla öptü. Biraz sonra dadısının uzattığı başörtüsüyle tekrar saçlarını sarmış, ağır ağır odadan çıkıyordu. Zira artık namahremim olmuştu. Yatakta döne döne kim bilir kaç saat geçmişti. Dalar gibi olurken dürterek uyandırdılar. Dadı, beyciğim diyordu, ortalık aydınlanmadan çıksanız iyi olur. Çıktım. Daha alacakaranlıktı. Dar, eğri büğrü birbirlerine benzeyen yollardan merce meydanını nasıl bulacağımı bilemiyordum. Rastgele yürüyordum. Nihayet bir ışık gördüm, yaklaşıp baktım. Bir kundura tamircisi gazete kağıdından siper geçirdiği bir petrol lambası başında dalgın çalışıyordu. Sualime yüzüme bile bakmadan Arap şivesiyle ''Togri, togri'' diye cevap verdi. Doğru yürüdüm, gene saptım, gene döndüm. Nihayet caddeyi buldum. Öyle sokaklar ki bir daha güpe gündüz arasam da gene çıktığım evi bulamazdım. Başımdan geçen vakaların esasında anlaşılmayacak bir ciheti yok. Sevdiği kocasını nasılsa talak-ı selaseyle boşadığı bir kadın, din ahkamı icabınca nikahı yenilemek için bir hülle yapmıştı. Sırrının şehir içinde duyulmaması için bir yabancı seçmişti. Bu yabancının yolcu olmasını tercih etmişti. Sonra musallat olmaması için de bu adamı bulunması güç olan bir semtte geceleyin dadısını evine getirtmişti. Çocuklar, vaktiniz geldi. Benim saatim ona çeyrek var. Ha, işte o bir gecelik nikahlımın hediyesi budur. Şu altın saat. Gözüm gibi saklarım. Mübarek bir saniye şaşmaz. Biz trene yetişmek üzere otomobile atladığımız zaman arkadaşlarımızdan biri dedi ki, İhtiyar iyi masalcıymış. Öyle güzel uydurduk, inanacağımız geldi. Halep, 1935. Refik Halit Karay'ın kısa yaşam öyküsü. 1888 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Sultanisi'nde okudu. Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çevirmen ve yazar olarak çalıştı. Beyrut ve Halep'te geçirdiği sürgün ve gurbet yaşamından sonra aftan yararlanarak yurda döndü. Temmuz 1938. Gazeteciliğe tekrar başladı. Ayde'de gazetesini ikinci kez çıkardı. Başlıca yapıtları, Memleket Hikayeleri, Yezid'in Kızı, roman, Oga Paşa'nın Hatıraları, Ay Peşinde, Guguklu Saat, Sakın Aldanma, İnanma, Kanma, Kipri'nin dedikleri. Ahiret dönüşü. Reşat Nuri Güntekin. Ne gülüyorsunuz çocuklar? Ben de insan değil miyim? 45 yaşındayım. Bu oldukça uzun zaman içinde benim de hiç zaaf ve ümitsizlik saatim olmadı mı sanırsınız? İntihardan bahsediliyor, hikayeler, hatıralar anlatılıyordu. En yaşlımız Şevki, biliyor musunuz, o münasebetsizliği bir kere de ben yapıyordum dedi. Odada bir kahkaha koptu. Arkadaşlarımızdan biri, hadi canım, sen kim, intihar kim, efendim nerede, sen nerede diye eğlendi. Abdullah Şevki neşesi, nikbinliği ve kalenderliğiyle meşhur bir adamdı. Demir gibi bir vücudu vardı. En olmayacak şeyler için kahkahayı attığı zaman camlar sarsılırdı. Arkadaşımız sözünün alaya alınmasına kızdı. Hatta biraz da mahzun olduğunu hissettim. Devam ediyordu. Yüzlerdeki maskelere aldanmamalı. Kahkaha mutlaka neşeye delalet etmez. Size temin ederim ki ben bir defa ölüyordum. Bir mucize hayatımı kurtardı. Bakın anlatayım. 16-17 sene evvel bir gün kendimi öldürmeye karar verdim. Sebebini tahmin edersiniz. Bir kadın meselesi. Tekrar güleceksiniz diye aşk demeye cesaret edemiyorum. Yakın akrabamdan birinin zevcesini seviyordum. O vakitki aşkların bir hususiyeti vardı. Kaç göç sebebiyle insan en yakın akrabasından başka kadınla görüşemezdi. Binaenaleyh çapkınlık komedileri, aşk faciaları daima aile ocaklarının mukaddes sahnesinde yeğenler, yengeler, baldızlar, bacanaklar arasında geçerdi.